Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Haziran sayısında yer alan dün aktarmaya başladığımız bir mülakatın devamını sizinle paylaşacağız. Tasavvuf hakkında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat, Arı Duru Tasavvuf başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Şimdi mülakatın ikinci bölümüyle sizi baş başa bırakıyoruz. Tarihimizde dergâhlar rehabilite merkezleriydi. Ailesinde bir huzursuzluk yaşayan insan sohbete gider, orada gönül rahatsızlığına reçete bulurdu. Hanımı da kendi sohbetinde kendi reçetesini alır ve ailede huzur elde edilirdi. Hazreti Mevlana'ya izafe edilen meşhur kıtada bu davet ne güzel ifadesini bulmuştur. Gel, gel, ne olursan ol yine gel, kafir, mecusi veya putperest olsan da gel. Bizim dergahımız olan İslam, ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tevbeni bozsan yine de gel. Tasavvufun bu çağrısı gönülleri adeta imana ve takvaya, yani ruhani bir rehabiliteye davettir. Günümüzde bunların yerini psikologlar ve terapiler aldı. Fakat onların akıl hocaları kim? Sigmund Freud ve benzeri gayrimüslimler. İnsanın ruhundan ve ruhani ihtilaçlarından habersiz, nefsin zebunu fasık ve gafil münkirler. Onların çözüm diye insana sundukları şeyler, nefsi emmare içerisinde bocalamaktan ibaret. Duyuyoruz, nefsani çalkantılarla kendisine başvuran kişiye, sen kendini dinle, canın neyi istiyorsa onu yap diyor. Kendini gerçekleştir, anı yaşa, kendini kimseye ezdirme gibi süslü lakırdılarla nefsaniye çukurlarında insanları boğuyorlar. Enaniyeti azgınlaştırıyorlar, nefisleri aygırlaştırıyorlar. Halbuki bir insana selamet ve saadet reçetesi Kur'an ve sünnettedir. İlahi emir ve yasaklara titizlikle uymasındadır. Güzel ahlaktadır, fazilette, feragatte, paylaşmaktadır. Nefsi terbiye etmek, sabır, riyazat, tahammül gibi duyguları güçlendirmekle insan huzura erer. Yakın tarihimizde dergâhların kapatılmasının toplumda akıl, ruh ve sinir hastalıklarının artmasına yol açtığını doktorlar da dile getirmişlerdir. Meşhur ruh tabibi Mazhar Osman'ın devrin siyasi mesulünün ''Niye akıl hastalıkları böyle arttı?'' şeklindeki sualine ''Dergâhlar kapandığı için böyle oldu. Siz o mürşitleri bize verin, bu hastalıklar düzelir.'' dediği fakat muhatabının aldırmadığı anlatılır. Nefis ve şeytan zaten insan için iki azılı düşmanken, bugün bir de batıdan gelen internet, medya, modalar ve reklamlar da bu musibeti ziyadeleştiriyor. Vahiy ile buluşmayan kalpler nefsaniyetin uçurumlarında helak oluyor. İşte sokakta cinnet, mektepte cinayet, ailede şiddet. Evliliklerin neredeyse yarısının boşanmayla neticelenmesi. İnsanın en tabii, en fıtri hususiyetleri bile tahrip ve ifsad ediliyor. Erkekler kadınlaşmaya, kadınlar erkekleştirilmeye kalkışılıyor. Cinsi savrulmalar bir hak, bir tercih gibi yayılmaya, terbiç edilmeye kalkılıyor. Bütün bunlardan kurtuluş için Allah'tan yardım gerek. Allah'ın yardımı da ona kulluğumuz nispetinde tecelli eder. Her Fatiha'da Rabbimiz bize tekrar tekrar okutuyor. Ya Rabbi, ancak sana kulluk ederiz düsturunu ne kadar yaşayabilirsek ve ancak senden yardım dileriz hakikati o kadar tecelli eder. İlahi lütufların şartı ibadet. Bunların cemi, çoğul kalıbında gelmesi de cemaat halinde olunmasına işaret. Bir mütefekkirin sözünü açarak dile getirelim. Diyor ki, namaz psikiyatrik bir tedavidir. Çünkü namaz kılan kendini yalnız hissetmez. O en büyük güce bağlıdır. O gücün inayeti, yardımları içindedir. Namazı huşu içinde kılan bir toplumda psikiyatrik hastalık olmaz. Namaz kıldığı halde ruhen bu ızdırapları yaşayan kardeşlerimiz namazlarını gözden geçirecek. Namazını Allah Resulü'nün namazıyla mizan edecek. Hakkıyla tutan kişi için oruç takvaya vesile olur. Öfkeyi yenmeye yardım eder. Bütün kötülükler için bir kalkan olur. Sabrı, tahammülü bileyler. Adabıyla infak eden bir kişi için sadakası nice musibetleri, belaları def eden bir derman olur. Gönül inşirahına vesile olur. Zarafet içinde hac ve umre yapan kişi için o mübarek beldeleri ziyaret ne büyük bir tefekkür vesilesidir. Mahşer provasıdır. Ölmeden önce ölme, hesaptan önce nefsi hesaba çekme çalışmasıdır. Efendim, tasavvufun içtimai faydalarından da bahsettiniz. Bu manada tasavvufu insanı ferdi hayatına hapsolmuş, bir köşede ferdi tesbihatı ve şahsi terakkiyatıyla meşgul olup, toplumdan uzak bırakan pasif bir yol olarak göstermek isteyenlere neler söylersiniz? İslam'ın bütün muhtevasını iki esasla birleştirmişlerdir. Tazimli emrillah, şefkat ala halkillah. Yani Allah'ın emirlerini büyük bir hürmet ve titizlikle yerine getirmek, mahlukata da Halık'ın şefkat nazarıyla bakmak, onlar için merhamet, cömertlik, infak içinde olmak. Dolayısıyla sadece ferdi ibadetlere kapanmak, toplumdan bigane kalmak şeklinde bir tasavvufi anlayış eksiktir. Tarihen de böyle olmamıştır. Hak dostları daima halk içinde hakla beraber olmuşlardır. Hatta bunu Abdülhalik Yüclüvani Hazretleri halvet der encümen ifadesiyle kaideleştirmiştir. Dinimizde emri bil maruf ve nehi anil münker vazifesi çok mühimdir. Bugün farz-ı ayn haline gelmiştir. Toplumda yangınlar varken herkesin o yangını söndürmek için imdada koşması gerekir. Tasavvufta erişilmesi gereken gaye, ben kalbimi bir dergah haline getirebildim mi sualine müsbet cevap bulabilmektir. Hazreti Ömer ve Zeynel Abidin Hazretlerini görüyoruz. Geceleri matemlerin civarında dolaşıyorlar. Fakirlere sırtlarında erzak taşıyorlar. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, ümmetin halini tefekkür ederek ızdırap içinde çırpınıyor. Şu kıssalarda çok mühim bir cevap ihtiva ediyor. Ashab-ı kiramdan biri, içinde tatlı su gözesi bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Burası çok hoşuna gitti ve keşke insanlardan ayrılıp şu vadide otursam. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den izin almadan bunu asla yapmam dedi. Sonra arzusunu Efendimiz'e anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, böyle bir şey yapma. Çünkü sizden birinin Allah yolunda çalışıp gayret sarf etmesi, evinde oturup adeta 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir, buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma bir gün Mescid-i Nebevi'de itikaftaydı. Bir kimse yanına gelerek selam verdi ve oturdu. İbn Abbas halini fark etti ve "Kardeşim, seni yorgun ve kederli görüyorum," dedi. Adam ödeyemediği bir borcu olduğunu söyledi. İbn Abbas radıyallahu anhuma, "Senin hakkında onunla konuşayım mı?" diye sorunca adamcağız, "Sen bilirsin," cevabını verdi. İbn Abbas radıyallahu anhuma ayakkabılarını alarak mescitten çıktı. Adam ona, "İtikafta olduğunu unuttun mu?" diye seslendi. İbn Abbassa, "Hayır, ben şu kabirde yatan ve aramızdan daha yeni ayrılmış olan zattan, Peygamber Efendimiz'den duydum ki, her kim din kardeşinin bir işini takip eder ve o işi görürse, bu kendisi için 10 yıl itikafta kalmış olmaktan daha hayırlıdır. Bir kimse Allah rızası için bir gün itikafa girse, Cenab-ı Hak o kimseyle ateş arasında 3 hendek yaratır ki, her hendeğin arası doğuyla batı arası kadar uzaktır. İbn Abbas bunları söylerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Hak dostlarının menkıbeleri bu fazilet tablolarıyla doludur. Mesela Davud-u Tayyiye talebesi bir et yemeği ikram etmek ister. O ise yemeğe bakar ve sorar. "Filan yetimlerden ne haber var?" Talebesi boynunu büküp, bildiğiniz gibi efendim deyince yemeği o yetimlere götürmesini ister. Talebesi, efendim siz de uzun zamandır yemediniz diye ısrar etmek isteyince Hazret şöyle der. Evladım, bu eti ben yersem dışarı çıkar. Fakat o yetimler yerse arş-ı âlâya çıkar. Şu hadise de ibretlerle doludur. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh, dostlarıyla birlikte yükler dolusu erzakla Horasan'ın Merv şehrinden çıktığı bir hac yolculuğu sırasında yolu üzerindeki bazı şehirlere uğramıştı. Yolculuk sırasında dostları önde, Abdullah İbni Mübarek ise kafilenin gerisinde yürümekteydi. Kufe'ye geldiklerinde hizmetkarlarından birinin yolculuk sırasında yanında kafes içinde getirdiği bir kuş ölünce hizmetkar kuş ölüsünü şehrin bir çöplüğüne attı. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh oradan geçerken çöplüğün yakınında bir küçük kulübenin olduğunu, kulübedeki küçük bir kızın da başını uzatıp uzatıp geri çektiğini fark etti. Kız çocuğu üzerindeki tek parça peştemalle kimsenin görmeyeceği bir anı kollayarak kulübeden çıktı ve bu kuş ölüsünü alıp döndü. Abdullah İbni Mübarek onu takip ederek kulübeye gelip durumlarını sorunca kız çocuğu içler acısı ve yürek parçalayıcı şu bilgileri verdi. Ben ve kardeşim burada yaşıyoruz. Şu peştemaldan başka hiçbir şeyimiz yok. Bu çöplükten topladıklarımızın dışında bir yiyeceğimiz de yok. Günlerdir bu leşleri yemek zorunda kaldık. Aslında bizim babamız zengin biriydi. Zulme uğradı, malı elinden alındı ve öldürüldü. Biz de böyle kimsesiz kaldık. Abdullah İbni Mübarek bunun üzerine yüklerin indirilmesini emretti ve vekil harcından ne kadar paraları olduğunu sordu. 1000 dinar kadar paraları olduğunu öğrenince kendilerine Merve dönüş yolculuğu sırasında lazım olacak 20 dinarını ayırmasını, geriye kalanı da bu çocukların ihtiyaçları için harcamasını söyledikten sonra ''Bu yaptığımız, bu seneki yapacağımız haccımızdan daha sevaptır.'' diyerek Kufe'den geri döndü. Devamında şu da anlatılır. Merv'den onunla birlikte gelen kafile yoluna devam ederek hac vazifesini ifa edip ülkelerine döndüklerinde Abdullah İbni Mübarek'e selam verip onun da haccını tebrik ettiler. Her ne kadar o benim başıma bir iş geldi ve bu sene hac yapamadım dediyse de hiç kimse onun cevaplarıyla ikna olmadı. Aralarından bazısı ''Sübhanallah, sen yolda bizim yiyeceklerimizi temin etmedin mi? Mina ve Arafat'ta bizimle beraber değil miydin?'' derken, bazıları da ''Sen bana şunu almadın mı?'' deyip, o sene hacca gidenlerin her biri onunla ilgili hac sırasındaki bir hatırasını anlatmaya başladı. Bunun üzerine Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh şöyle dedi. ''Ben sizin dediklerinizden bir şey anlamıyorum. Ancak şunu iyi biliyorum ki, ben bu sene hac yapmadım. Abdullah İbni Mübarek o gece rüyasında şöyle bir ses duydu. Ey Abdullah, müjde! Allah Teala senin gerçekten doğru söylediğini biliyor. Ama onlar da yalan söylemiyor. Çünkü Allah Teala'nın senin suretinde yarattığı bir melek senin adına hac yaptı. Bu ikram yapılan amelin yüksek seviyesini göstermektedir. Zira bu hal, Halık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzıdır. Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatından bir akistir. Feridüddin Attar Hazretleri'nin anlattığı şu kıssa da câlib-i dikkattir. Naklederler ki bir sene Abdullah İbni Mübarek haremde bulunuyordu. Haccını ifa edip bir süre uyuyakaldı. Rüyasında semadan inen iki melekten birinin diğerine şunu sorduğunu duydu. Bu sene kaç kişi hacca gelmiştir? Öbür melek cevap verdi. 600 bin. Peki kaçının haccı kabul edilmiştir? Bunlardan hiçbirinin haccı kabul edilmemiştir. Abdullah diyor ki, bunu işitince üzerime bir sıkıntı çöktü. Dedim ki, bunca ahali, bunca zahmet ve meşakkate katlanıp, dünyanın dört tarafından, en ücra yerlerinden ve uzun yollardan gelmişlerdir ve ucu bucağı olmayan sahraları kat etmişlerdir. Bütün bu emekler boşa mı gidecek? Bunun üzerine o melek, Şam'da ayakkabı tamir eden biri var. Adı Ali bin Muvaffak. O hacca gitmeye niyet etmişti ama gidemedi. Lakin haccını kabul ettiler ve herkesi de ona bağışladılar dedi. Bunu işitince uykudan uyandım ve Şam'a gidip o eskiciyi ziyaret etmeli dedim. Şam'a gidip bu zatın evini buldum ve seslendim. Bir şahıs çıktı. Adın nedir dedim. Ali bin Muvaffak dedi. Seninle konuşmak istiyorum dedim. Konuş dedi. Ne iş yaparsın dedim. Yama dikerim dedi. Sonra vakayı kendisine anlatınca adın nedir diye sordu. Abdullah bin Mübarek deyince bir nara atıp kendinden geçerek yere düştüm. Aklı başına gelince bana halini haber ver dedim. O da anlattı. 30 senedir ki hacca gitmeyi arzu eder dururum. Eskicilikten 300 dirhem para biriktirdim. Bu sene hacca gitmeye karar verdim. Derken bir gün hamile bulunan evdeki hanımım meğer bir komşuda pişen etin kokusunu almış bana git ve şu etten bir parça al dedi. Komşunun evine gidip bahis mevzu hali anlatınca ağladı ve 7 gündür ki çocuklarım hiçbir şey yememişlerdir. Bugün ölmüş bir merkep gördüm. Ondan bir parça et kesip aş yaptık. Zaruret halinde olduğumuzdan bize helal olsa da size helal olmaz dedi. Bunu duyunca içime bir ateş düştü. Sözünü ettiğim 300 dirhemi kaldırıp ona verdim ve bunu çocuklarına nafaka yap. Bizim haccımız budur dedim. Bunu dinleyen Abdullah rahmetullahi aleyh dedi ki, Melik olan Allah rüyada doğru söylemiştir. Melik hükümde ve kazada isabet üzeredir. Müslümanın derdiyle dertlenip onun gönlünü almanın faziletini Molla Cami şöyle ifade eder. Gönül al ki hacı ekber olsun. Zira bir gönül bin Kabe'den daha üstündür. Çünkü Kabe Azeroğlu Halil İbrahim tarafından yapılmıştır. Gönülse yüce ve büyük Allah'ın nazargahıdır. Sufilere ait menakıb kitaplarında gönlün Kabe'ye teşbihine sıkça rastlanır. Bu keyfiyet, zübde-i kainat, kainatın özü olan insandaki kalbin, kainat içinde Kabe'nin mevkiine benzemesinden dolayıdır. Gerçekten her ikisi de tecelligahı ilahi olmak yönünden merkezi bir durumdadır. Gönlü tecelligahı ilahi haline gelenler hakkında İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın Kabe-i Muazzama'ya hitaben söylediği şu sözler çok cali dikkattir. Sen ne büyüksün ey Kabe! Senin şanın ne yücedir! Fakat gerçek bir müminin Allah katındaki şerefi senden de üstündür. Lakin burada ince bir husus şudur ki, kişi önce kendisini ihya edebilmelidir ki başkasına fayda verebilsin. Kendisi takvaya erememiş bir kişi nasıl başkasını irşad edebilir? Tasavvufta tabii ki böyle bir tedricilikten bahsedebiliriz. İnsanlığın irşadındaki ilahi usul de böyledir. Topluma bir peygamber gönderilir. Allah'ın emirlerini bildirir. Peygamber o emirleri tatbik eder. Ümmeti de peygamberinin tatbikatına tabi olmakla öğrenir. Hazreti Musa da ilmi ledün öğrenmek için Hızır aleyhisselamın yanına gittiğinde ona ''Sana tabi olabilir miyim?'' demiştir. İşte bu sebeple tebliğ ve irşat vazifesini ifa edecek kişilerin ulaştıkları kişilere tesir edebilmeleri için mutlaka kendilerini ruhaniyetle donatmaları zaruridir. Yoksa topluma rehberlik etmek üzere öne çıkan kişi kendi eksikliklerini de kendisine tabi olanlara sirayet ettirir ki günümüzde böyle örneklere de maalesef tesadüf edilmektedir. Tasavvufun topluma faydasının en bariz misali Osmanlı cemiyet hayatıdır. Osmanlı'da zahiri hanedanın yanında bir de edebali silsilesi görürüz. Her padişahın yanında Emir Sultan, Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin, Yahya Efendi, Aziz Mahmud Hüdayi ve emsali hak dostlarının bulunduğunu, padişahları ve toplumu irşad ettiklerini görüyoruz. Bir misal verelim. Fatih Sultan Mehmet Han, hocası Akşemseddin'in irşadıyla genç yaşta İstanbul'un fethini gönlüne nakşetti. Nebevi müjdeye erişinceye kadar gece gündüz gayret etti. Bizans'ı bertaraf edip İstanbul'u fethetti. O şanlı padişah hocasının irşadıyla fetih askerine sofralar açtı. Tevazu içinde elleriyle ikramlarda bulundu. Akşemseddin Hazretleri de orada askeri infaka davet etti. Edebali silsilesi halka da edep, adap, fazilet ve fedakarlık öğretti. Mesela İstanbul halkı sabahleyin dükkanına gelen ikinci müşteriye ''Ben siftah ettim, komşum henüz siftah etmedi, ihtiyacınızı ondan alın.'' diyordu. Fatih orada durmadı çünkü Balkanlarda halka zulmeden prensler, voyvodalar vardı. Bosna'yı fethetti, sonra 3 sefer daha düzenleyerek Arnavutluğu da fethetti. O mazlumları zalim idarecilerden kurtardı. Oraya Anadolu'nun temiz halkını iskan ederek örnek olma yoluyla o bölgelerin halkının büyük kısmının Müslüman olmasına vesile oldu. Bu faziletlerin yanında Fatih, Rum mimarla mahkemeye çıktı. Ayakta muhakeme olundu ve karara hürmet etti. Mimar bu manzaraya hayran olarak diyete razı oldu. Fatih ona kaydı hayat şartıyla bir köşk verdi. Yine muazzam bir fazilet sergiledi. Bu hak ve adalet manzarası İstanbul'un fethi kadar mühimdir. Fatih bütün bu hizmetlerden sonra yine bir seferin başlangıcında 49 yaşında vefat etti. Bütün bu hizmetlerin arkasında Akşemseddinler var, Hacı Bayram-ı Veliler var. Akşemseddinler yetiştiren bir toplumda Fatihler eksik olmayacaktır. Bugün dünyada güç ve parayı elinde tutanların güçsüzlere ve acizlere nasıl zulmettiğini görüyoruz. Böyle bir insan tipinin yetişmesine de vahiy ile buluşmayan bir tahsil sebebiyet veriyor. Vahiyden uzak bir tahsil fayda yerine zarar veriyor. Hodgam, bencil, menfaatperest ve zalim bir insan yetiştiriyor. Dünya bugün o adalet ve hakkaniyete muhtaç. Değerli dinleyenlerimiz, bu mülakata bugün de bir virgül koyacağız. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapılan tasavvuf hakkında Arı Duru Tasavvuf başlıklı mülakatın ikinci bölümünü paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de. Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2026 sayısından bu mülakatı aktarmaya yarınki programımızda da inşallah devam edeceğiz. Üçüncü bölümle tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.